Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. İkinci ayrım. Silver Lake'teki kapkaranlık evin pencereleri bir ölünün gözlerindeki ifade kadar boştu. Eski Kaliforniya tipi evin geniş bir verandası ve yüksek çatısında iki yatık pencere vardı. Ama ne camların ardında bir ışık parlıyor, ne de giriş kapısının üzerindeki lamba yanıyordu. Evin gölgesi öyle karanlıktı ki, sokak lambalarının ışığı bile aydınlatmaya yetmiyordu. Boş, verandada bir adam dursa göremeyeceğini düşündü. "Burası olduğundan emin misin?" diye sordu kadına. "Evin olduğu asıl bina değil," dedi kadın. "Arka tarafta, garajın üstü. Biraz daha yaklaş. Yoldan içerisini görebilirsin." Boş gaz pedalına dokununca kapris model araba garaja giden yola girdi. "İşte," dedi kadın. Boş arabayı durdurdu. Evin arkasındaki garajın üzerinde yandan ahşap merdivenle çıkılan bir kat vardı. Hem kapısının üzerinde lamba yanıyor hem de iki penceresinden ışık sızıyordu. "Tamam," dedi Boş. Bir süre durdukları yerde garaja baktılar. Boş ne görmeyi beklediğini bile bilmiyordu. Belki de hiçbir şey. Fahişenin parfümü arabayı kaplamıştı. Boş camı indirdi. Kadının söylediklerine güvenilir mi, güvenilmez mi emin değildi. Kesin olarak bildiği tek şey destek ekip çağıramayacağıydı. Yanına telsiz almamıştı, arabanın da telefonu yoktu. "Bak işte orada," dedi kadın aniden. Daha küçük olan pencerenin ardından geçen gölgeyi boşta görmüştü. Orası herhalde banyoydu. "Adam banyoda," dedi kadın. "Zaten ben de her şeyi orada gördüm." Boş gözlerini pencereden ayırıp kadına baktı. "Ne gördün?" "Ben, banyo dolabına bir göz attım. Evde neler bulunduğuna baktım. Bir kızın dikkatli olması gerekir. Her şeyi gördüm. Yani makyaj malzemeleri. Bilirsin işte, rimeller, rujlar, pudralar filan. Böylece adamın o olduğunu anladım. İşi bittikten sonra onları işte bu malzemelerle boyuyordu. Yani öldürdükten sonra." "Bunu bana niye telefonda söylemedin?" "Sormadın ki." Adamın gölgesi öteki pencerenin perdesinde göründü. Boşun beyni hızla çalışırken, kalbi de aynı tempoda atmaya başlamıştı. "Sen buradan çıkalı ne kadar oldu?" "Ne bileyim, bulvara gitmek için Franklin Caddesi'ne kadar yürüyüp otostop çekmek zorundaydım. O arabada da 10 dakika falan kaldım. Yani bilmiyorum." "Bir tahmin yürüt, bu çok önemli." "Allah kahretsin," dedi Boş içinden. Polisi aramadan önce bir müşteri daha kapmış anlaşılan. Ne kadar endişeli olduğu belli. Şimdi evde başka biri olabilir ve ben hala burada oturmuş bakıyorum. Arabaya gaz verip sokağa girdi ve bir yangın musluğunun önüne park etti. Motoru durdurdu ama anahtarları almadı. Arabadan inince dönüp açık pencereden kadınla konuştu. "Dinle, ben oraya gidiyorum. Sen burada kal. Eğer silah sesi duyarsan ya da ben 10 dakika içinde dönmezsem, bir evin kapısını çal ve polis çağırmalarını iste. Bir polis memurunun yardıma gereksinimi olduğunu söyle onlara. Arabanın saatine iyi bak, tam 10 dakika. 10 dakika bebeğim, sen kahraman olacaksın ama ödülü ben alacağım." Boş acele adımlarla garaja yaklaşırken tabancasını çıkardı. Yukarı çıkan merdivenin zaman içerisinde eğrildiği belliydi. Gürültü etmemeye çalışarak basamakları üçer üçer tırmandı. Yine de çıkardığı gürültü varlığını tüm dünyaya ilan ediyormuş gibiydi. Yukarıya ulaşınca tabancanın kabzasıyla kapının üzerindeki çıplak ampulü kırdı. Karanlıkta gerileyip korkuluğa yaslandı. Sol ayağını kaldırıp tüm gücüyle kapı kolunun üzerine topuğuyla vurdu. Kapı büyük bir gürültüyle ardına kadar açıldı. Boş yere çömelip karanlık hole girdi. Yatağın uzak tarafında ayakta duran adamı anında fark etti. Kel kafalı adam çırılçıplaktı ve vücudunda bir tek kıl bile yoktu. Bakışları karşılaşınca adamın gözlerinin korkuyla dolu olduğunu fark etti. Gergin bir sesle haykırdı. "Polis, sakın kıpırdama!" Adam bir an donup kaldı. Sonra eğildi ve sağ eli yastığın altına doğru uzandı. Bir an duraladı ve kolunu uzatmaya devam etti. Boş gözlerine inanamadı. Ne halt etmeye çalışıyordu? Zaman durmuş gibiydi. Boş'un vücudunda dolaşan adrenalin görüşüne açıklık kazandırmıştı. Adam ya yastığın altında üzerini örtecek bir şey arıyordu ya da... Adamın eli yastığın altına girdi. "Sakın yapma!" Eli Yastığın altında bir şey tuttu. Adam gözlerini bir an bile boştan ayırmamıştı. Boş gözlerindeki o ifadenin korku olmadığını anladı. Başka bir duyguydu. Öfke mi? Nefret mi? Adamın eli yastığın altından çıkıyordu. Hayır! Boş tetiği çekti ve iki eliyle tuttuğu tabanca yukarı doğru sarsıldı. Çıplak adam geriye savruldu. Arkasındaki ahşap kaplı duvara çarptı ve çırpınarak yatağın üzerine düştü. Boş, hızlı adımlarla odaya girip yatağa yaklaştı. Adamın sol eli yastığa doğru gidiyordu. Boş, sol ayağını kaldırıp adamın sırtına abandı ve hareket etmesini önledi. Kemerinden kelepçelerini çıkarıp adamın bileklerine taktı. Çıplak adam inliyordu. "Ben yapamam," dedi. Ama kan tükürerek öksürmeye başlayınca cümlesini tamamlayamadı. "Sana söylediğimi yapamaz mıydın?" dedi Boş. "Sana kıpırdamamanı söylemiştim." "Ölsen iyi olur," dedi içinden ama yüksek sesle tekrarlamadı. "Hepimiz için daha kolay olacak." Yatağın etrafında dönüp yastığa yaklaştı. Altında duran nesneye baktı ve yastığı tekrar yerine bıraktı. Gözlerini bir an sımsıkı kapattı. "Allah kahretsin," diye haykırdı çıplak adama doğru. "Ne yaptın sen? Elimde silah vardı ve sen yastığın altına uzanıp sana kıpırdamamanı söylemiştim." Adamın yüzünü görmemek için yatağın öbür tarafına geçti. Kirli beyaz çarşafı ağzından kan boşalıyordu. Boş, kurşunun akciğerine saplandığını biliyordu. Çıplak adam artık ölmek üzereydi. "Ölmek zorunda değildin," dedi Boş. Ve adam öldü. Boş gözleriyle odayı taradı. Başka kimse yoktu. Evden kaçan fahişenin yerine bir başkası gelmemişti. Banyoya geçip lavabonun altındaki dolabı açtı. Fahişenin dediği gibi makyaj malzemeleriyle doluydu. Boş bazı markaları tanıyordu. Max Factor, L'Oreal, CoverGirl, Revlon. Her şey tabloya uygundu. Banyonun kapısından yatağın üzerindeki cesede baktı. O da hala barut kokuyordu. Bir sigara yaktı. Evin içi öylesine sessizdi ki, rahatlatıcı dumanı ciğerlerine çekerken, tütünün yanarken cızırdadığını duyabiliyordu. Evde telefon yoktu. Küçük mutfakta bir iskemleye oturup beklemeye başladı. Odanın öteki köşesindeki cesede bakarken, kalbinin deliler gibi attığını ve başının döndüğünü hissetti. Duygularından arınmış gibiydi. Yatağın üzerindeki adama karşı ne sempati, ne suçluluk, ne de üzüntü duyuyordu. Hiçbir şey hissetmiyordu. Dikkatini gitgide yaklaşan siren sesine verdi. Bir süre sonra birden fazla siren sesinin geldiğini fark etti. Bir. Los Angeles merkezindeki eyalet mahkemesinin koridorlarında oturacak bir tek bank bile yoktur. Soğuk mermer zemine oturmak için sırtını duvara dayayıp yere çökenleri önlerinden geçen polisler derhal ayağa kaldırır. Zaten polisler hiç durmaksızın koridorları dolaşırlar. Etrafta konuksever bir hava olmamasının nedeni federal hükümetin mahkemelerin uzun sürdüğü, adalet mekanizmasının ağır işlediği ya da hiç işlemediği görüntüsünü vermek istememesidir. İnsanların sıra sıra bankların üzerine ya da yere serilerek yorgun gözlerle mahkeme salonunun kapılarının açılıp sevdiklerinin ya da kendi davalarının başlamasını beklemelerini hükümet hiç istemiyor. Bu manzara Spring Sokağı'ndaki Eyalet Ceza Mahkemesi'nin koridorlarında her gün yaşanmaktadır. Gün boyu her katın koridorları kocalarını, babalarını ya da sevgililerini bekleyen kadın ve çocuklarla doluyor. Genelde bu insanlar ya kara ya da kahverengi derili. Banklar açık denizde kaybolmuş, dalgalara kapılmış, kurtarılmayı bekleyenlerle tıkış tıkış dolu can kurtaran sandallarını andırıyor. Adliyenin ukalaları onlardan kayıkçılar diye söz ediyor. Eyalet mahkemesinin basamaklarında sigarasını tüttüren Harry Bosch, aradaki farkları aklından geçiriyordu. Bir şey daha vardı. İçerideki koridorlarda sigara içmek yasaktı. Yani davaya ara verilince asansörle aşağı inip dışarı çıkmak zorundaydı. Adalet terazisini elinde tutan gözleri bağlı kadın heykelinin beton kaidesinin arkasında içi kum dolu büyük bir küllük vardı. Boş heykele bakarken adını bir türlü anımsayamıyordu. Yunancaydı galiba diye düşündü ama emin değildi. Bakışlarını elindeki gazeteye çevirip öyküyü bir kez daha okudu. Son zamanlarda sabahları gazetelerin yalnızca spor sayfalarına bakar olmuştu. Gollerin, sayıların dikkatle alt alta sıralandığı sayfaları okurken, rakamların ve yüzde hesaplarının kendisini rahatlattığını hissediyordu. Karmakarışık bir dünyada bu açık ve kesin rakamlar belirgin bir düzen oluşturur gibiydi. Beyzbol takımında en fazla sayıyı kimin yaptığını okurken, yaşadığı kent ve kendi yaşamı arasında bir bağ varmış gibi hissediyordu. Ama bugün, spor sayfalarını mahkeme salonundaki iskemlenin altında duran çantasında bırakmıştı. Los Angeles Times'ın kent haberleri bölümünü, otoyolda sürücülerin araba kullanırken, bir yandan da okumak için yaptıkları gibi, incecik katlamış, birinci sayfanın alt köşesinde yer alan dava ile ilgili haberi dikkatli okuyordu. Kendisi hakkında yazılanları bir kez daha okurken, yüzünü ateş bastığını hissetti. Polisin perüklü adamı öldürme davası başlıyor. Joel Bremer, Times muhabiri. Bugün olağan dışı bir yurttaşlık hakları davası başlıyor. Los Angeles Emniyetinden bir dedektif 4 yıl önce, seri katil olduğu varsayılan bir kişiyi, tabancasına uzandığını zannederek, vurup ölümüne yol açtığı için aşırı güç kullanmakla suçlanıyor. Oysa, gerçekte katil zanlısı, Peru'nu almaya çalışmıştı. Los Angeles Emniyetinden dedektif Harry Bush, 43, bebekçi ölümleri diye adlandırılan seri cinayetlerin soruşturması sırasında ölen, uzay sanayi dalında çalışan Norman Church'in dul karısı tarafından eyalet mahkemesinde dava ediliyor. Olaydan yaklaşık bir yıl kadar önce, polisler 11 kurbanını öldürdükten sonra, yüzlerine makyaj yaptığı için medya tarafından bebekçi adıyla anılan seri katilin peşindeydi. Katilin sürekli olarak hem Bush'a hem de Times'a şiirler ve notlar göndermesiyle soruşturma çok ünlenmişti. Church'in ölümünden sonra polis, mühendisin aranan katil olduğu konusunda kesin kanıtlara sahip olduğu açıklamasını yapmıştı. Bush bir süre açığa alınmış ve daha sonra Los Angeles Emniyeti gasp cinayet masasından Hollywood beldesi cinayet masasına atanmıştı. Bu rütbe indiriminin Church'in öldürüldüğü Silver Lake semtindeki eve girerken, Bush'un destek çağırmamak gibi bir usul hatası yaparak disiplin suçu işlediği gerekçesiyle gerçekleştirildiği vurgulanmıştı. Polis müdürleri Church'in öldürülmesinin iyi bir atış olduğunu söylemişlerdi. Meslek terminolojisine göre Bush gerektiği gibi davranmıştı. Church'in ölmüş olması, davanın görülmesini zorlaştırdığından polisin topladığı kanıtların çoğu yeminli ifadelerde açıklanmamıştı. Bu durumun federal mahkemede değişeceğine inanılıyor. Bir hafta süren jüri üyelerinin seçiminin bugün tamamlanması ve ardından avukatların açılış konuşmalarını yapmaları bekleniyor. Bush, öykünün devamını okumak için gazeteyi yeniden katlamak zorunda kaldı. İç sayfada kendi fotoğrafına gözü takılınca bir an dikkati dağıldı. Eski bir fotoğraftı ve suçluların emniyette çekilen resimlerinden pek farklı görünmüyordu. Ruhsatında da aynı fotoğraf vardı. Yazıdan çok resminin kullanılması Bush'u rahatsız etmişti. Fotoğrafının gazetede yayınlanmasını özel yaşamına tecavüz olarak algılıyordu. Dikkatini yazıya vermek için kendini zorladı. Öldürme olayı gerçekleştiğinde, Bush görevde olduğundan hükümet avukatı tarafından savunuluyor. Eğer davacı taraf kazanırsa, davanın giderlerini Bush değil, kentin vergi veren halkı ödeyecek. Church'in karısı Deborah'ı ise, özellikle polisin gücünü kötüye kullanması konusunda uzman olan yurttaşlık hakları avukatı Honey Chandler temsil ediyor. Geçen hafta yapılan bir görüşmede, Bayan Chandler, jüriye Bush'un son derece dikkatsiz davranarak, Church'in ölümünü kaçınılmaz bir hale getirdiğini kanıtlayabileceğini açıklamıştı. Dedektif Bush, kovboyculuk oynamaya kalkışınca bir adam öldü dedi Chandler. Yalnızca dikkatsizlik mi etti yoksa daha kötü bir amacı mı vardı bilmiyorum ama her şey mahkemede ortaya çıkacak. Duruşmaya verilen ilk arada aldığı gazetenin bu satırını Bush en az 6 kez okumuştu. Kötü amaç. Avukat ne demek istiyordu? Chandler'ın bir gazeteciyle yaptığı konuşmayı, psikolojik bir savaşa çevirmekten kaçınmayacağını bildiği halde, tedirgin olmamaya gayret ediyordu. Aslında bu sözler bir uyarı gibiydi ve arkasının geleceğine işaret ediyordu. Chandler ayrıca polisteki Church'in bebekçi katil olduğunu gösteren kanıtları sorgulamaya hazırlanıyor. Açıkladığına göre, iki kız babası olan Church, polisin aradığı seri katil değildi ve emniyet, Bosch'un hatasını örtmek için onu böyle tanımlamıştı. Dedektif Bosch, soğukkanlılıkla masum bir adamı öldürdü, dedi Chandler. Biz bu yurttaşlık hakları davasını açarak, emniyetin ve bölge savcısının yapmayı reddettiği şeyi yapacağız. Gerçekleri ortaya çıkarıp, Norman Church'in ailesi için adaletin yerine gelmesini sağlayacağız. Bosch ve onu temsil eden hükümet avukatı yardımcısı Rodney Belk, bu olay konusunda açıklama yapmaktan kaçındılar. Bir ya da iki hafta sürecek olan duruşmalar boyunca, Bosch'un yanı sıra ifade verecek kişilerin. Bozuk paran var mı ahbap? Bosch gözlerini gazeteden ayırıp, mahkeme binasının önünü kendi mekanı ilan eden evsiz adamın tanıdık kirli yüzüne baktı. Jüri üyelerinin seçildiği bir hafta boyunca, her gün Bosch, adamın bozuk para ve sigara dilenme turlarına çıkmasını izlemişti. Adamın üzerinde iki kazak, kadife pantolon ve artık incelmiş bir tweed ceket vardı. Elinde eşyalarının bulunduğu plastik torbadan başka, bir de bozuk para isterken insanlara uzattığı kağıt bardağı taşıyordu. Ayrıca her tarafı kargacık burgacık yazılarla dolu, sarı bir defteri de vardı. Bosch hiç düşünmeden cebini yoklayıp omzunu silkti. Bozuk parası yoktu. $1 da alabilirim. Fazladan $1'ım yok. Evsiz adam onunla ilgilenmekten vazgeçip kumların üzerine kanser gibi yayılan, sararmış sigara izmaritlerine baktı. Sarı defterini koltuğunun altına sıkıştırıp, halen birkaç nefes çekilecek kadar tütün kalmış olan izmaritleri toplamaya başladı. Ara sıra eline neredeyse bütün bir sigara geçince, nedenle hoşnut olduğunu anlatmak istercesine dudaklarını şaplatıyordu. Küllükte bulduğu ganimetlerini üzerinde Big Gulp yazan kağıt bardağa yerleştirdi. İzmaritleri bulduğuna sevinerek küllükten uzaklaştı ve heykele baktı. Bosch'a göz kırparak cinsel çağrışımlar yaparcasına kalçasını sallamaya başladı. "Sevgilim nasılmış bakalım?" dedi. Sonra elini öpüp uzattı ve heykeli okşadı. Bosch söyleyecek bir şey bulamazken kemerine takılı çağrı aygıtı çınlamaya başladı. Evsiz adam iki adım geriledi ve Bosch elini bilinmeyen bir kötülükten korunmak istercesine havaya kaldırdı. Adamın yüzündeki yoğun panik ifadesi Bosch'un dikkatini çekti. Gözlerine, beynindeki sinir uçları birbirinden çok uzakta, aralarındaki bağlantılar kopmuş birinin bakışları yerleşmişti. Elinde, izmarit dolu bardağıyla, Spring sokağına doğru hızlı adımlarla uzaklaştı. Adamı gözden kaybolana dek izleyen Bosch, çağrı aygıtına baktı. Minik ekrandaki numarayı tanıyordu. Hollywood karakolundaki teğmen Harvey Pons'un özel telefonundan aranmıştı. Sigarasını söndürüp mahkeme binasına girdi. İkinci katta, asansörün yanında bir dizi jetonlu telefon vardı. "Harry, orada neler oluyor?" diye sordu Pons. "Her zamanki şeyler, yalnızca bekliyorum. Jüri üyeleri seçildi. Şimdi de avukatlar açılış konuşmaları hakkında yargıçla görüşüyorlar. Belk bunları dinlememe gerek olmadığını söyledi, ben de buralarda takılıyorum." Saatine baktı, 12:10 vardı. "Birazdan öğle tatili verecekler," diye ekledi. "İyi, sana ihtiyacım var." Bosch yanıt vermedi. Pons dava bitene dek görevden alınacağına dair söz vermişti. Davanın bir ya da en fazla iki hafta sürmesi bekleniyordu. Üstelik Pons'un bu sözü vermekten başka çıkar yolu yoktu. Bosch, haftanın 4 gününü mahkemede geçirirken bir cinayet soruşturmasını sürdürmesi beklenemezdi doğrusu. "Neler oluyor? Adımı listeden çıkardığını sanıyordum." "Listede değilsin ama bir sorunumuz var. Seni ilgilendiriyor." İkinci ayrımın sonu. Sayfa 18. Devamı 3. ayrımda.